Ayrım 21. Ama 857. gece olunca demiş ki, bana kalırsa saygın ayaklarının pabuçla donattığı müşteriler arasında parmakların ucunda bulunan gözler sayesinde her cuma başımı tıraş ederken derimi fena halde kesen, Allah canını alasıca alçak berberden çok daha iyi gören birçok kör vardır diye yanıt vermiş. Harami derviş de, Tanrı seni bağrında emziren anayı kutsasın, sen de daha uzun süre ipliği iğneden geçirerek saygın ayaklar için pabuç yapasın ey yüzü hayırlı şey. Kuşkusuz mahzeninde bunca inanılmaz şeylerin geçtiği evi yeniden bulmaya gayret ederken bana düşen bir görev varsa söyle yapayım diye haykırmış. O zaman Şeyh Mustafa ayağa kalkmaya karar vermiş, derviş de onun gözlerini bağlamış ve yollarda elinden tutmuş. Ve yanı başında yürüyüp kimi vakit ona kılavuzluk ederek, kimi vakitte el yordamıyla yürürken onun tarafından sevk edilerek Ali Baba'nın evine ulaşıncaya kadar gitmiş. Şeyh Mustafa da hiç kuşkusuz, işte burası, başka yer değil, evi yayılan eşek gübresi kokusundan ve ilk gelişimde ayağıma tıkılan şu eşikten tanıdım demiş. Ve Harami, sevincin sınırında, eskicinin gözünden bağı kaldırmadan önce evin kapısının üstüne yanında bulunan bir tebeşir parçasıyla çabucak bir işaret koymuş. Sonra yoldaşının gözlerini açmış ve yeni bir altın parçası vererek onu ödüllendirmiş ve kendisine teşekkür ettikten ve ömrünün geri kalan bölümünde bundan böyle pabuçlarını kendisinden satın almakta kusur etmeyeceğini vaat ettikten sonra onu dükkanına göndermiş. Kendisi de kırkların reisine keşfini bildirmek üzere çabucak ormanın yolunu tutmuş. Ama ileride görüleceği gibi aslında doğruca başının omuzlarından uçtuğunu görmeye gittiğini bilmiyormuş. Gerçekten becerikli mercane çarşıdan erzak tedarik etmek üzere evden çıkıp da çarşıdan döndüğünde kapının üzerinde Harami dervişin yaptığı beyaz işareti görmüş ve onu dikkatle inceyince uyanık ruhuyla bu kapının üzerine bu işaret kendiliğinden yapılmış değildir. Bunu yapan kişinin eli de ancak bir düşman eli olabilir. Bu durumda kötülüğü darbeyi saptırarak ortadan kaldırmak gerek diye düşünmüş ve koşup bir parça tebeşir bulmuş ve tam tamına aynı işareti o sokakta bulunan bütün evlerin kapısına yapmış. İşareti her çizdiğinde içinden ilk işareti yapana hitap ederek beş parmağım sol gözüne, öteki beş parmağım da sağ gözüne diyormuş. Çünkü görünmeyen güçlerin büyüsünü bozmak, kötülükten korunmak ve başa gelmiş ya da gelecek uğursuzlukların belasını bunu dileyen kötünün kendisine geri çevirmek için daha güçlü bir çözüm yolu bilmiyormuş. Böylece ertesi gün haramiler arkadaşlarından aldıkları bilgiye göre üstünde işaret bulunan evi sarmak üzere ikişer ikişer kente girince mahalledeki bütün evlerin hepsinin birbirinin aynı işaretle donanmış olduğunu görünce kendilerini şaşkınlık ve sıkıntının sınırında bulmuşlar. Reislerin bir işareti üzerine gelip geçenlerin dikkatini çekmemek için ormandaki mağaralarına dönmüşler. Yeniden bir araya geldiklerinde topluluklarının oluşturduğu çemberin ortasına tedbirlerini bu denli kötü almış olan rehber Harami'yi sürüklemişler ve hemen oracıkta onu ölüme mahkum ederek reislerinin bir işareti üzerine başını uçurmuşlar. Bütün bu işlerin ilk faalinden öç alınması için her zamankinden fazla çabukluk gerektiğinden ikinci bir hırsız gidip bilgi toplamak üzere kendini ileri atmış. Ve dileği reis tarafından kabul edilerek bu haramide kente gidip eskici Mustafa ile tanışıklık kurmuş ve mevtanın altı parçasının dikildiği varsayılan evin önüne kadar götürülmüş. Ve bu kez kapının pek görülmeyen bir yerine kırmızı bir işaret koymuş. Sonra da mağaraya dönmüş. Ama bir kez bir baş uğursuz bir darbeyle uçurulmak üzere belirlenmişse artık bir başkasının ki değil yine bu başın uçurulacağını bilmiyormuş. Gerçekten haramiler arkadaşların kılavuzluğuyla Ali Baba'nın sokağına geldiklerinde aynı yerdeki tüm kapıların tıpkı tıpkısına aynı kırmızı işaretle işaretlenmiş bulunduğunu görmüşler. Çünkü kurnaz mercane bir şeylerden kuşkulanarak ilk kez olduğu gibi önlemlerini almış bulunuyormuş. Ve mağaraya döndüklerinde kılavuz Harami kafasından yana kendinden öncekinin bahtını paylaşmak zorunda kalmış. Ama bu haramilerin meseleyi çözmesi için hiçbir aydınlanma sağlamamış ve ancak topluluktaki en yürekli iki yiğidin eksilmesine neden olmuş. Bu yüzden reisleri epeyce uzun bir süre durum üzerinde düşündükten sonra başını kaldırmış ve kendi kendine bundan böyle işi ben kendim ele alacağım demiş ve tek başına kente gitmiş. Ama öbürleri gibi yapmamış çünkü Şeyh Mustafa'nın yardımıyla Ali Baba'nın evini saptayınca kapıyı beyaz, kırmızı ya da mavi tebeşirlerle işaretlemek için zaman harcamaksızın ilk bakışta görünüş bakımından tüm komşu evlerin kapılarının tüm görünümünü taşıyan evin kapısını belleğine iyice yerleştirmek için uzun uzun incelemiş. ve bir kez incelemesi bitince ormana dönmüş ve geriye kalan 37 haramiyi toplamış ve onlara bize karşı işlenen zararların faili bulundu sayılır. Çünkü şimdi onun evini iyice biliyorum. Ve vallahi cezası müthiş bir ceza olacaktır. Şimdi bana çabucak içi sırlanmış, içi acı sakız ve bal mumuyla sıvanarak sızıntısı önlenmiş. 38 küp getirin yiğitlerim. Boyunları geniş, karınları yuvarlak olsun. Ve de bu 38 küp boş olsun. Sadece bir zeytinyağıyla doldurulsun. Özellikle de bunların çatlak olmamasına dikkat edin ve gecikmeksizin geri gelin demiş. Haramiler de reislerinin buyruklarını hiç düşünmeden yerine getirmeye alışık olduklarından işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler ve çabucak çömlekçiler çarşısından sözü edilen 38 küpü satın almışlar ve bunları reislerine getirmişler. Bunun üzerine haramilerin reisi adamlarına giysilerinizden soyunun ve her biriniz üzerlerinde sadece silahları, sarığı ve pabuçları olduğu halde bu küplere girsin demiş. 37 harami de tek bir söz söylemeksizin soyunmuş, her at biri sağda biri solda ikişer küp taşıdığından her bir harami içine tam olarak gömüldükleri birer küpe kayarak girmiş. Böylece kendi üstlerine kıvrılmış, bacakları kalçalarına değerek ve dizleri çenelerine dayanarak oraya yerleşmiş bulunuyorlarmış. Bu tarz yerleşimde bir ellerinde birer pala, öbürlerinde de birer sopa tutuyorlarmış, pabuçları da özenle kıçlarının altında yer alıyormuş. 37. harami de tek başına zeytinyağlı bir küpün karşısında ve eşit ağırlık oluşturmak üzere bulunuyormuş. Haramiler böylece küplerin içinde mümkün olduğu kadar az sıkıcı şekilde yer alınca, reisleri ileri çıkıp onları birer birer denetlemiş ve küplerin ağzını hurma yapraklarıyla örtmüş. Böylece hem içindekileri gizliyor hem de adamların rahatça soluklanmalarını sağlıyormuş. Ve gelip geçenlerin aklına içinde bulunanlar hakkında hiçbir kuşku düşmemesi için ağzına kadar zeytinyağıyla dolu küpten yağ alarak bunu yeni küplerin dış yüzlerine özenle sürmüş. Her şey böyle olunca haramilerin reisi yağ taciri kılığına bürünmüş ve uydurma mallarla yüklü atları önüne katarak bu katarın sürücülüğünü yapmış. Ve Tanrı onun için güvenliği öngördüğünden başına bir şey gelmeksizin akşama doğru Ali Baba'nın evinin önüne gelmiş ve sanki tüm güçlükler kendiliğinden ortadan kalkmışçasına onu buraya getiren maksat uğruna kapıyı çalmak zahmetine bile gerek kalmamış. Çünkü Ali Baba'nın kendisi akşam namazından önce rahatça temiz hava solumak üzere kapının eşiğinde oturmuş bulunuyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 858. gece olunca demiş ki, çünkü Ali Baba'nın kendisi akşam namazından önce rahatça temiz hava solumak üzere kapının önünde oturmuş bulunuyormuş. Haramilerin reisi atları çabucak durdurmuş ve Ali Baba'nın önüne kadar gelip selam ve saygılarını sunduktan sonra ona, efendim, köleniz bir yağ taciridir ve bu gece kimseyi tanımadığı bu kente nerede konuklayacağını bilmemektedir. Bu yüzden yarın sabaha kadar Allah rızası için kendisine ve hayvanlarına evinin havlusunda konaklama sağlamanı senin kereminden beklemektedir demiş. Bu isteyişten Ali Baba fakir olduğu ve zamanın acımasızlığından ıstırap çektiği günleri hatırlamış ve yüreği hemen üzüntüye kapılmış. Daha önce ormanda görüp işittiği haramilerin reisini tanımaktan uzak onun uğruna ayağa kalkmış ve ona ey yağ taciri kardeşim evim sana rahatlık sağlasın burada ferahlık ve bir aile sıcaklığı bulasın hoş geldin demiş. Bunu söyledikten sonra onu elinden tutmuş ve atlarıyla birlikte içeriye avluya sokmuş. Mercane ile bir diğer köleyi çağırmış ve onlara tane misafirinin küplerini indirip atlarına yem sağlamaları buyruğunu vermiş. Ve küpler avlunun dibine düzenli olarak sıralandıktan ve atların her birinin boynuna arpa ve yulaf dolu birer torba takıldıktan sonra Ali Baba her zaman sabırsızlık ve sevecenlikle dolu olduğundan konuğun elinden tutmuş ve onu evinin içine götürmüş ve orada onur yerine oturtmuş. Kendisi de akşam yemeği yemek üzere onun yanına oturmuş. İkisi de yemek yiyip Tanrı'ya verdiği nimetlerden ötürü şükranlarını sunduktan sonra Ali Baba konuğunu sıkmak istemediğinden kendisine "Efendim evim evindir ve içinde ne bulunuyorsa sana aittir" diyerek çekilmek istemiş. Böylece çekilip giderken haramilerin reisi olan yağ taciri Tanrı üzerine olsun ey ev sahibim bana bir zahmet saygın evinin bağırsaklarımı rahata kavuşturabileceğim ve de çöldürebileceğim yerinin nerede olduğunu göster diyerek ona seslenmiş. Ali Baba ona evin dış köşesinde avluda küplerin sıralandığı yerin yanında bulunan ayak yolunu göstermiş ve işte burası diye yanıt vermiş. Ve yağ tacirinin hazınla ilgili eylemlerini sıkıntıya sokmamak için çabucak oradan ayrılmış. Gerçekten haramilerin reisi de yapması gereken şeyi yapmakta gecikmemiş ve bir kez işini bitirince küplerin yanına yaklaşarak her birinin üzerine eğilmiş ve alçak sesle "Hey sen falan kişi, yerleştiğim yerden fırlatacağım taşın küpe çarptığını duyar duymaz dışarı çıkmakta kusur etme ve hemen yanıma koş" demiş. Ve böylece adamlarına ne yapmaları gerektiği hakkında buyruklar verdikten sonra evin içine geri dönmüş. Mutfağın kapısında onu beklemekte olan Mercane elinde bir yağ lambasıyla onu hazırlamış bulunduğu odaya götürmüş ve çekilmiş. O da tasarısını yerine getirirken iyice dinlenmiş bulunmak için çabucak gece yarısına kadar uyumayı hesapladığı yatağın üzerine uzanmış. Hemen bir çamaşır kazanı gibi horlamaya başlamış. İşte o zaman olacaklar olmuş. Gerçekten Mercane mutfakta tabak ve tencereleri yıkarken birdenbire yağı tükenen lamba sönmüş. Evde de yağ yedeği tükenmiş olduğundan ve Mercane de o gün sağlamayı unuttuğundan bu beklenmedik terslikten çok üzülmüş ve Ali Baba'nın yeni kölesi Abdullah'ı çağırmış. Ona durumu ve üzüntüsünü anlatmış ama Abdullah kahkahalar kopararak ona "Tanrı üzerine olsun Mercane kardeşim, avluda duvarın önüne sıralanmış 38 küp dolusu en üstün nitelikli olduğu kenarına sızmış kısmının kokusundan anlaşılan zeytinyağı varken sen nasıl olur da evde yağ yok dersin? Ah kardeşim, bu akşam çareler bulan dikkatli bilgiç Mercane'yi gözlerim göremiyor" demiş. Sonra da "Ben yarın sabah efendim Ali Baba ile birlikte hamama gitmek için şafakta kalmak kalkmak üzere yatıyorum" diye eklemiş. Ve bir bataklık bandası gibi horuldayan yağ tacirinin odasının pek uzağında olmayan odasına gitmek üzere onu terk etmiş. O zaman Mercane Abdullah'ın sözleriyle zihni karışmış, yağ çömleğini almış ve onu küplerden birinden yağla doldurmak üzere avluya gitmiş. Ve ilk küpün yanına yaklaşarak ağzını açmış ve çömleği açılan yere daldırmış. Ve gözleri açılarak, boğazı kuruyarak ve bağırsakları guruldayarak çömleğin yağa dalacak yerde dayanıklı bir yere şiddetle çarptığını anlamış. Ve bu şey kıpırdayarak, "Vallahi reisin attığı taş en azından bir kayaymış, haydi zamanıdır" demiş. Ve tam küpten çıkmak üzereymiş. İçinde yağ bulacağı yerde küpte canlı bir varlık bulan hangi kişi bahtın uğursuz saatinin geldiğine inanmaz. Genç Mercane de ilk anda "Öldüm ben, evde bulunan herkes de çaresiz öldü" diye düşünmekten kendini alamamış. Ama birdenbire heyecanın şiddeti ona cesaretini ve aklını kullanma yeteneğini geri getirmiş. Ve korkunç feryatlar koparacak ve gürültü patırtı edecek yerde küpün açık yerine doğru eğilip "Daha değil, daha değil yiğit, efendin hala uyuyor, uyanmasını bekle" demiş. Çünkü Mercane kavrayışlı birisi olduğundan her şeyi anlayıvermiş ve durumun ağırlığından emin olmak için girişimi de nedeni tehlikeli olursa olsun bütün öteki küpleri incelemek istemiş ve her birine yaklaşarak kapak kaldırır kaldırmaz beliren başları yoklamış ve her birine "Sabret ve bekle" demiş. Böylece 37 sakallı harami başı saymış ve sadece 38. küpün yağ dolu olduğunu anlamış. O zaman çömleğini rahatça bundan doldurarak yakın tehlikenin kafasında uyandırdığı kurtulma tasarısını yürürlüğe koymak için geri dönmek üzere lambasını yakmaya koşmuş. Böylece bir kez avluya ulaşınca çamaşır yıkamaya yarayan kazanın altında büyük bir ateş yakmış ve kazanın içine çömlek aracılığıyla küpün içini boşaltarak zeytinyağı doldurmuş. Ateş epeyce gür olduğundan yağ kısa zamanda kaynamakta gecikmemiş. O zaman Mercane ahırdaki en büyük kovayı bu kaynar yağla doldurmuş ve küplerden birine yaklaşarak çabucak kapağını kaldırmış ve öldürücü sıvıyı çıkan başın üzerine dökmüş. Ve başın sahibi haydut çaresi bulunmaz şekilde haşlanarak boğazından çıkamayan çığlığı yutarak ölmüş. Mercane de güvenli bir elle küpleri gizlenmiş olanların hepsini aynı işlemi uygulamış, hepsi de boğulup yanarak ölmüş. Çünkü hiç kimse iç içe 7 katlı bir küpün içine saklanmış da olsa boynu asılı bahttan kaçamaz. İşi tamamlanınca Mercane kazanın altındaki ateşi söndürmüş ve küplerin ağzını hurma lifleriyle örtmüş ve mutfağa dönerek lambayı söndürmüş ve orada karanlıkta işin sonunu gözetlemek üzere beklemeye karar vermiş. Ve orada fırsat kollamak üzere yer almış. Ve de uzun süre beklemiş. Gerçekten gece yarısına doğru yağ taciri uyanmış ve avluya bakan pencereden başını çıkarmış ve hiçbir yerde hiçbir ışık göremediğinden ve hiçbir gürültü işitmediğinden bütün evin uykuya dalmış bulunduğunu düşünmüş. O zaman adamlarına söylemiş olduğu gibi üzerinde bulunan küçük taşları eline almış ve bunları küplere fırlatmış. Gözü keskin ve eli becerikli olduğundan her atışı hedefine ulaştırmış. Bunu taşın değdiği küpten gelen sesleri duyarak anlamış. Sonra yiğitlerinin silahlarını savurarak dışarı çıkacaklarını göreceğinden güvenle beklemiş ama hiçbir kıpırtı olmamış. Haramilerin reisi uykuya dalmış olduklarını sandığı adamlarına karşı son derece öfke duymuş ve köpoğlu köpekler, hiçbir şeye yaramaz bunlar diye düşünerek onların yanına inmiş. Ve küplere doğru atılmış ama birdenbire geri çekilmesine neden olmuş bu davranış. Yakıcı zeytinyağından ve yanan etlerden yayılan koku o denli berbatmış, bununla birlikte yeniden küplere yaklaşmış ve eliyle yoklayarak küplerin dışının bir fırın kadar sıcak olduğunu anlamış. O zaman bir saman sapı yakıp küplerin içine bakmış ve adamlarının birbiri ardından haşlanarak yanmış ve canı çıkmış bedenlerinden duman tütmekte olduğunu görmüş. Bunu görünce haramilerin reisi 37 arkadaşının ne gibi bir ölümle ölmüş olduklarını anlamış ve avlun duvarının üst yanına ulaşacak kadar yükseğe sıçramış ve duvardan atlayarak bacaklarını rüzgara vermiş. Ve ayaklarının altında mesafeleri yok ederek ve uçarak karanlığa gömülmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 859. gece olunca demiş ki ve ayaklarının altında mesafeleri yok ederek ve uçarak karanlığa gömülmüş. Mağarasına ulaşınca intikamı alınacak ne varsa bunların ucunu almak için yapacak ne kaldığı konusunda daldığı kara düşünceler içinde kendini yitirmiş. Efendisinin evini ve orada yaşayanların hayatını kurtarmış olan mercaneye gelince, düzmece yağ tacirinin kaçışıyla tehlikenin önlendiğini bir kez anlayınca gidip efendisi Ali Baba'yı uyandırmak için sükunetle günün doğmasını beklemiş. Ali Baba hamama gitmesi için hiç bu kadar erken uyandırılmadığını düşünerek kalkıp bir kez giyinince, mercane onu küplerin önüne götürmüş ve ona efendim ilk kapağı kaldır ve bak demiş. Ali Baba da bakarak korkunun ve dehşetin sınırına ulaşmış. Mercane olup biten her şeyi ona anlatmış ama onu burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Kız kendisine aynı şekilde daha önce anlatmayı düşünmediği kapılardaki beyaz ve kırmızı işaretlerin öyküsünü de anlatmış. Ali Baba esiresi mercanenin anlattıklarını dinleyince heyecanlanarak ağlamış ve genç kızı sevecenlikle bağrına basarak ona ''Ey kutsanısı kız, seni taşıyan karından Allah razı olsun. Kuşkusuz evimizde yediğin ekmek boşuna yenmemiştir. Sen benim kızımsın ve de çocuklarımın anasının kızısın. Ve bundan böyle evimin başında ve çocuklarımın ablası olacaksın.'' demiş ve ona gönül alıcı sözler söylemeyi ve gözü pekliliğinden, keskin görüşlülüğünden ve bağlılığından ötürü ona pek çok teşekkürler etmeyi sürdürmüş. Bunu izleyerek Ali Baba, mercanenin ve köle Abdullah'ın yardımıyla haramilerin gömülmesi işine girişmiş ve biraz düşündükten sonra bahçeye büyük bir çukur kazıp onları merasim yapmadan ve komşularının dikkatini çekmeden oldukları gibi çukura atarak işi bitirmenin uygun olacağına karar vermiş. Böylece bu alçak haydutlardan kurtulma işi tamamlanmış ve de iyi yapılmış. Ali Baba'nın evinde kıvançlar ve kutlamalar içinde birçok gün geçmiş ve Tanrı'ya kurtuluşlarından dolayı şükürler edip mercanenin davranışı hakkında yorumlar yaparak bu akıl almaz serüvenin ayrıntılarını birbirine anlatmaktan bıkıp usanmamışlar. Mercane de her zamandan fazla sevilmiş. Ali Baba iki karısı ve çocuklarıyla ona karşı minnetini ve dostluğunu göstermek için çaba harcamış. Böylece günün birinde Kasım'ın eski dükkanında alışveriş işlerini yöneten Ali Baba'nın oğlu babasına ''Babacığım, çarşımızda son zamanlarda dükkan açan Tacir Hüseyin'in bana karşı bıkmadan gösterdiği hayırlı davranışlara nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum. Hemen hemen 5 kez karşılığını ödemeksizin öğle yemeğini onunla paylaşmayı kabul ettim. Oysa babacığım ben hiç değilse bir kez ama en gösterişli bir şölenle yaptığı tüm harcamaları karşılamak isterim. Sen de herhalde onun hakkımda gösterdiği inceliği karşılamayı daha fazla ihmal etmemin doğru olmayacağı konusunda benim gibi düşünüyorsundur.'' demiş. Ali Baba da ''Kuşkusuz oğlum bu adet olmuş bir görevdir. Keşke bana daha önce hatırlatsaydın. Şu halde kesinlikle yarınki cuma günü tatil günü olmakla bundan komşun Hacı Hüseyin'i akşamleyin ekmek ve tuzumuzu paylaşmayı çağırmak için yararlanırsın. Eğer kibarlık gösterip de bundan kaçma eğiliminde bulunursa ısrar etmekten ve onu herhalde cömertliğine yakışacak bir şölen bulacağını umduğunu evimize getirmekten çekinme.'' diye yanıt vermiş. Gerçekten ertesi gün Ali Baba'nın oğlu namazdan sonra çarşıya yeni yerleşmiş olan Tacir Hacı Hüseyin'i bir gezinti yapmak üzere kendisine eşlik etmeye çağırmış ve komşusuyla birlikte gezintilerini tam da evlerinin bulunduğu mahalleye doğru yöneltmiş. Kapının eşiğinde onları bekleyen Ali Baba da güleç bir çehreyle kendilerine doğru ilerlemiş ve karşılıklı selamlar ve iyi dilekler sunulduktan sonra Hacı Hüseyin'e oğluna karşı gösterdiği aşırı ilgiden dolayı minnetlerini ifade etmiş ve evine girip dinlenmesi ve kendisi ve oğluyla birlikte akşam yemeğini paylaşması için onu ısrarla evine davet etmiş. Ve biliyorum ki ne yaparsa yapayım senin oğlun için yaptığın iyilikleri karşılamış olamam ama yine de bizim konukseverliğimizin ekmek ve tuzunu paylaşmayı kabul edeceğini umuyorum diye eklemiş. Ama Hacı Hüseyin, vallahi efendim, senin konukseverliğinin kuşkusuz büyük bir konukseverliktir ama Ben çok zaman önce tuzla çeşnilendirilmiş gıdaları elimi dokundurmamaya ve bu tür çeşnilendirilen şeyleri ağzıma koymamaya yemin etmişken davetini nasıl kabul edebilirim diye yanıt vermiş. Ali Baba da fark etmez ey kutsanası hacı. Mutfağa bir çift söz ederim. Yemekler tuzsuz ve benzeri bir şey eklenmeden pişirilir demiş ve taciri öylesine sıkıştırmış ki o da eve girmek zorunda kalmış. Ali Baba koşup mercane yiyeceklere tuz koymamasını ve o akşam yemekleri, dolmaları ve börekleri her zaman bunlara katılan tuzu kullanmaksızın hazırlamasını özellikle tembih etmiş. Mercane de yeni konuğun tuza karşı korkusunu büyük bir şaşkınlıkla karşılamış ve bu denli olağanüstü bir zevki neye yoracağını bilememiş ve işin üzerinde düşünmeye başlamış. Bununla birlikte zenci aşçı kadına efendileri Ali Baba'nın garip buyruğuna uygun şekilde davranmasını bildirmekten de geri kalmamış. Yemek hazır olunca mercane tepsileri hazırlamış ve bunları toplantı salonuna taşırken köle Abdullah da kendisine yardım etmiş. Ve doğası gereği çok meraklı olduğundan zaman zaman tuz sevmeyen konağa göz atmaktan kendini alamamış ve yemek bitince efendisi Ali Baba'yı davet ettiği misafirle keyfince sohbet etsin diye kendi başına bırakarak dışarı çıkmış. Ama aradan bir saat geçince Ali Baba'nın alabildiğine şaşkınlığını çekecek şekilde rakkase gibi giyinmiş, alnında altın sikkelerle donatılmış bir alınlık, boynunu süsleyen sarı amberden bir gerdanlık ve belinde altın halkalardan oluşmuş bir kemer olduğu halde genç kız salondan içeri girmiş. Ayrıca belinde meslekten rakkaselerin adetlerine uygun olarak kemerinden aşağıya doğru kulpu yeşim taşından ve raks'taki çalımları vurgulamaya yarayan uzun ağızlı, ucu keskin bir hançer sarkıyormuş. Kendiliğinden zaten iri olan, derin ışıltılarla parlayan, aşka düşürücü ceylan gözleri şakaklarına kadar uzayan siyah sürmelerle koyulaştırılmış bulunuyormuş. Gergin kaşları da tehdit savuran bir yay gibiymiş. Böylece süslenmiş ve giyinmiş olarak ölçülü adımlarla dimdik ve memeleri ileride yürümüş. Ardından da sol elinde yüzünün seviyesinde madeni zilleri olan bir tef tutarak genç köle Abdullah içeri girmiş. Bu tefe ölçülü vuruşlarla ama ağır ağır dokunuyor ve sanki arkadaşının adımlarına uyum sağlıyormuş. Mercane efendisinin önüne gelince zarafetle eğilmiş ve ona bu beklenmedik gelişiyle dalmış olduğu şaşkınlıktan kurtulmaya vakit bırakmaksızın genç Abdullah'a doğru dönmüş ve ona kaşlarıyla hafif bir işaret yapmış ve birdenbire tefin vuruşları gittikçe artan bir ölçüde hızlanmaya başlamış. Ve mercane bir kuş gibi süzülerek raks etmiş. Yorulmak bilmeksizin her türlü ayak hareketleriyle raks etmiş. Öyle ki şah saraylarında meslekten rakkaseler bile böylesini yapamazmış. Belki de sadece kara kederlere boğulmuş, Saul'ün önünde çoban Davut böyle raks etmiş bulunuyormuş. Şallarla raks etmiş, mendillerle raks etmiş, çubukla raks etmiş. Yahudilerin, Greklerin, Habeşilerin, Acemlerin ve Bedevilerin rakslarını öylesine bir yenilikle yapmış ki, belki de sadece Süleyman'a aşık, Melike Belkıs benzeri şekilde raks edebilirmiş. Ve böylece bütün bu raksları yaptıktan sonra efendisinin ve oğlunun yürekleri ve de efendisinin çağrılısı tacirin yüreği ayaklarına takılıp gözleri vücudunun kıvraklığına perçinlenince bu kez beden kıvrılarak yapılan hançerli raksa girişmiş. Gerçekten parıldayan hançeri gümüş kanından ansızın çekerek tefin gittikçe sıklaşan vuruluşlarına uyarak ve adeta kıvraklığı ve canlı davranışlarıyla korkutarak elinde tehditler savuran hançeriyle hafifçe eğilerek bükülgen, ateşli, sert ve vahşi gözleri şimşekler saçarak görülmeyen kanatlarla uçuruluyormuş gibi ileri atılmış. Ve silahın tehdidi bazen gökte görünmeyen bir düşmana doğru, bazen de kendinden geçmiş gibi görünen genç kızın güzel göğüslerine doğru yöneliyormuş. Ve orada bulunanlar genç kızın yüreği hançerin sivri ucuna iyice yaklaşmış görüldüğü anlarda uzun bir korku haykırışı koparıyormuş. Sonra yavaş yavaş Abdullah'ın tefe vuruşları ağırlaşmaya ve düzenliliği dinmeye ve ses veren deri üzerinde yok olmaya başlamış. Mercanede bir deniz dalgası gibi göğsü kabararak raks etmeyi terk etmiş. Ve köle Abdullah'a dönerek yeni bir kaş işaretiyle bulunduğu yerden kendisine tefi fırlatmasını sağlamış. Ve tefi havada uçarken yakalamış. Elinde çevirerek sanki üç seyirciye doğru çanak gibi uzatmış ve çengi ve rekkaselerin adeti olduğu üzere onlardan bahşiş dilemiş. Esiresini bu beklenmedik eyleminden bir parça alınmış olan Ali Baba da bunca büyüleyiciliğe ve bunca sanata kendini kaptırarak tefin içine bir altın dinar atmış. Mercane ona önünde derin bir saygıyla eğilerek ve bir gülüşle teşekkür etmiş. Sonra tefi Ali Baba'nın oğluna uzatmış. O da cömertlikle babasından aşağı kalmamış. O zaman mercane tefi daima sol elinde tutarak tuz sevmeyen konuğa uzatmış. Hacı Hüseyin de kesesini çıkarmış ve içinden bunca arzu uyandıran rakkaseye vermek üzere para çıkarırken iki adım geriye çekilen mercane ansızın vahşi bir kedi gibi sıçramış ve sağ elindeki hançeri sapına kadar adamın yüreğine saplamış. Hacı Hüseyin de gözleri ansızın yuvalarından fırlamış olarak ağzını açıp yeniden kapılmış ve ancak yarım bir feryat kopararak başı bacakların arasında cansız bir mevta olarak kalının üzerine yuvarlanmış. Ali Baba ile oğlu korku ve öfkenin sınırında heyecandan titrerken hançerinin kanını ipek mendiline sinen mercanenin üzerine atılmışlar. Onun çıldırdığına ve kudurduğuna inandıklarından silahı almak üzere ellerini tutarlarken kız onlara sakin bir sesle ''Efendilerim, Tanrı'ya şükürler olsun ki düşmanlarımızın reisinden intikam almak için benim gibi güçsüz bir genç kızın koluna güç verdi. Bakın ve de görün bakalım, ölen ve konukseverliğin kutsal tuzunu tatmak istemeyen yağ taciri aslında haramilerin reisinin kendisi değil mi? Kendi gözlerinizle görün demiş ve böylece konuşarak kıpırtısız cesedin giysilerini soymuş ve uzun sakalının ve koşullar uğruna büründüğü gülünç kılığın altından onların mahvına yemin etmiş olan düşmanı ortaya çıkarmış. Ali Baba böylece yağ taciri ve küplerin sahibi olan Hacı Hüseyin'in kıpırtısız cesedinde haramilerin reisini tanıyınca ikinci kez kendisinin ve ailesinin yaşamının genç mercanenin dikkatli özverisine ve cesaretine bağlı olduğunu anlayıp onu bağrına basmış. İki gözünün arasından öpmüş ve gözlerinde yaşlarla ona ''Ey mercane, kızım, beni mutluluğun sırrına ulaştırmak için kesin olarak aileme katılmak ve şurada gördüğün güzel genç adamla yani oğlumla evlenmek ister misin?'' demiş. Mercane de Ali Baba'nın elini öpmüş ve ''Başım üzerine, gözüm üzerine'' diyerek yanıt vermiş. Ve mercane ile Ali Baba'nın oğlunun evlenmeleri gecikmeksizin kadı ve şahitler önünde ve şenlikler ve eğlentiler içinde kutlanmış. Ve haramilerin reisinin lanet olasıca cesedi de gizlice eski yoldaşlarına kabir oluşturmuş bulunan çukura gömülmüş. Ve oğlunun evlenmesinden sonra anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 860. gece olunca demiş ki ve oğlunun evlenmesinden sonra tedbirliliği öğrenmiş ve ondan sonra mercanenin öğütlerini izlemiş ve görüşlerini dikkatle dinlemiş olan Ali Baba, bahtlarından haberli bulunmadığı, aslında ey bahtı güzel şah, senin de bildiğin gibi reislerinin buyruğuyla öldürülmüş bulunan iki haramiye rastlamaktan korktuğu için bir süre daha mağaraya dönmekten sakınmış ve böylece ancak bir yıl geçtikten sonra bu yönde güvenlik doğmuş. Oğlu ve uyanık mercane yanında olduğu halde oraya gidip mağarayı ziyaret etmeye karar vermiş. Yolda giderken her şeye dikkat eden mercane de kayalığa ulaştıran keçi yolunu, ağaççıkların ve uzun otların bürüdüğünü ve yerde ne bir insan ne de bir at izinin bulunduğunu görmüş. Bundan oraya uzun süredir kimselerin yanaşmadığını anlamış ve Ali Baba'ya ''Amca, uygunsuz bir durum yok, hiçbir tehlikeye uğramaksızın içeri girebiliriz.'' demiş. O zaman Ali Baba elini taş kapıya doğru uzatarak açıl susam diyerek sihirli sözcükleri telaffuz etmiş ve önceleri olduğu gibi kapı bu iki sözcüğe uygun olarak ve sanki göze görünmez hizmetkarlar tarafından kıpırdatılmış gibi kaya üzerinde açılmış ve Ali Baba'ya, oğluna ve genç mercaneye özgürce giriş sağlamış. Ali Baba hazineyi son ziyaretinden o ana kadar içeride hiçbir şeyin değişmemiş bulunduğunu gözlemlemiş ve mercane ile kocasına bundan böyle tek sahibi olacağı hazine göstermekten gurur duymuş. Mağarada bulunan her şeyi inceledikten sonra üç büyük torbayı altın ve değerli taşlarla doldurmuşlar ve kapatma sözlerini telaffuz ettikten sonra evlerine dönmüşler. Ve o zamandan sonra tek büyük ve kerim varlık ve kısmetler sunucusu olan Tanrı'nın kendilerine ihsan ettiği zenginlikleri ılımlılık ve ihtiyatla harcayarak barış ve mutluluk içinde yaşamışlar. Ve böylece tüm servet olarak sadece üç eşeğe sahip olan oduncu Ali Baba, bahtı ve kutsanması sayesinde doğduğu kentin en zengin ve en onurlu adamı olmuş. Yeryüzünün en sade insanına sayısız servet bağışlayan Tanrı'ya şükürler olsun. Ve işte ey bahtı güzel şah diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Ali Baba ve Kırk Haramiler öyküsü üstüne bildiklerimin hepsi bu kadar. Ama en iyisini Tanrı bilir demiş. Şah Şehriyar da kuşkusuz Şehrazat. Bu öykü şaşırtıcı bir öykü. Ve genç mercanenin şimdiki kadınlar arasında bir eşi yok. Bunu sarayımdaki utanma bilmez 40 kadının başını kestirmiş bulunmakla ben çok iyi bilirim demiş. Ama şahın bu anıyla hemen kaşlarının çatıldığını ve geçmiş olaylarla acı çekerek heyecanlandığını gören Şehrazat bir an önce Harun Reşit'in Bağdat Köprüsü üzerindeki rastlantılarının öyküsünü anlatmaya başlamış. 13. kitabın sonu. 12 Aralık 2009. Sayfa 252.